Ayrım 37. Tarih boyunca polis kışkırtmaları. Bernard Thomas. Sayfa 460. Sonuç. Tüm bir uygarlığa ya da tümcü bir topluma doğru mu? Kışkırtıcı ajan, bu kalpazan, karanlık savaşların bu judokası, casus ve polis müfettişiyle birlikte kuşkusuz zamanımızın kaygı verici kahramanları olarak kalacaktır. Şöyle ki polis kışkırtması toplumların başlangıcından beri bilinen fakat polislerin ellerinde şimdiye dek hayal edilemez bir teknolojik silah deposu bulunduğu için bugün genelleşme yolunda olan sapıtmış, ışıklı bir araştırmadan çok karanlık tuzaklara doğru dönmüş, zekanın en dikkat çekici sembollerinden birini temsil etmektedir. O gücün iradesinin ya da daha genişçesi kışkırtma davranışı dediğimiz ve örgütlenecek kelimeye tam anlamını vermek için polisleşecek her topluluğun bulunduğu gerekliliğin karşılaşma noktasındadır. Güncel koşullar içinde polis insanların uyumluca yan yana yaşamasına izin veren bir araç olmamaya fakat sonsuz derecede geliştirilmiş, tepesi salt bir baskıcı soyutlama halini alabilen, hiyerarşik ve otoriter bir piramidin ağırlığı altında bireyi ezme yeteneğinde bir baskı aygıtı olmaya gitmektedir artık. İnsanların yaşamasına yardım etmekten uzak olarak polis yaşamaya el koyuyor, kışkırtma davranışını kullanıyor ve durmadan kuvvetlendiriyor. Kışkırtma davranışı geleneksel toplumlarda yardım çağırma davranışıyla dengelenmişti. Kışkırtma şudur: 1. Görülebilenin fethine atılan her şey, doğal düzene, onu değiştirmek için saldıran her şey. Toprağın işlenmesi ya da bir kayığın yapımı onun ilk gösterileri olmuşlardır. Bilim günümüzde bu tutumu arttırmış, derinleştirmiştir. Bir köprü, bir gök tırmalayan, bir denizaltı, bir buzdolabı, bir uydu ya da bir yapay böbrek doğa üzerinde yapılan bir kışkırtmanın sonucudur. 2. İnsanları karşı karşıya gelmeye iten her şey, aşkla da, dövüşle de, sözle de olsa bu davranış yaşama için kaçınılmazdır ama yeterli değildir. Yardıma çağırma davranışı, sırrı anlatmaya, görünmeyenle düşünce ve duygu ortaklığı yapmaya, bilinmeyenle iletime girişir. Derin düşünceye dalma, dua, dinsel törenler yardıma çağırma davranışlarıdırlar. Kelimenin günümüzde genellikle kötü anlama gelen bir ince ayrıntısı vardır. Saçma inanışları, yere kapanmaları, yağmur yağdırıcıları hatıra getirir. Burada böyle anlamamak gerekir. Onun anlamının evrimi bile içe tıkılmış korkularımızın açıklayıcısıdır. Sadece bizden hiçbirine yönetilmeyen bu soruyu karşılamak söz konusudur. Ama o örtülebilir, itilebilir, ebediyen savuşturulabilir. Yaşamım nedir, ölümüm nedir? Geleneksel toplumlardan beri varlığımızın bütün görünüşlerini kaplamış olan ikincisi üzerinde birinci davranış bu noktada zafer kazanmıştır. Dikkat etmeksizin bir filozofun hesap eden düşünce adını verdiği şeyle baştan başa yoğrulmuş, kışkırtıcı bir evren içinde banyo yapmaktayız. O daima yeni, umut ve korku bakımından gittikçe daha zengin ve aynı zamanda daha ekonomik olasılıkların hesabına uğrar. Hesap eden düşünce bize hiçbir soluk alma vakti bırakmaz ve asla durmaz, kendi kendinin içine girmez. O bir tasarlayan düşünce değildir. Her var olanın içinde egemen olan, anlamı kovalayan bir düşüncedir. Görünür zaferleriyle sarhoş olan insan, dünyaya var olmayı getiren bu kendini aramayı, onunla doğmuş fakat hemen etkililik alanında kullanılamayan ama ona vaktini kaybettirir gibi görünen bu çabayı azar azar unutmuştur. Bu yasaya karşı gelme önce ağır ağır başlar, sonra geometrik bir şekilde artar. Öyle ki sonunda kışkırtanın sınırlarına varıyor, sıkıntılarımızın kaynağı da budur. Görünmeyen bize yabancı, düşman hale gelmiştir. Ona meydan okuyoruz, onu kışkırtıyoruz. O bizi kuşatıyor, bizi sahipleniyor, onu daha iyi geri püskürttüğümüzü sandığımız zaman o bizi yenebiliyor. İnsanın görünmeyenle bu yeni ilişkisi yeni bir örgütlenme tarzını koşullandırdı. Çünkü düşünce aykırı gibi görünmekle birlikte her toplumsal örgüt belli bir biçimde görünmeyeni hesaba katma üzerine kurulmuştur. Onu çıkarıp atmaya dayansa bile. İşte bu bizim durumumuzdur. Eskiden geleneksel kentte birey yasaları ve alışkanlıkları tanrılardan daha güçlü bir gereklilik içinde karıştırmayı öğreniyordu. Servier. Topluluk yasalarına meydan okumak Atina'nın yol kavşaklarındaki Hermes'leri iğdiş ederek Alkibiades'in yaptığı gibi kendini kozmosun yasasının dışına koymak demek oluyordu böylece. Mutlak cehennemlik olma. Hristiyanlık aksine yeter ki Tanrı'ya ait olan Tanrı'ya verilmiş olsun, ötede gerçek yaşamı kurarak Sezar'a ait olanı Sezar'a terk etti. Bu tinselci ve şiddetsiz 19. yüzyıldan beri anladığımız anlamda ihtilalci olmayan bu mesaj, yine de silahlı yıkıcı bir savaşın yapabilmiş olacağından daha derin ve daha uzun süreli bir şekilde evreni altüst etti. Bununla birlikte kilise bir ailedekinden daha fazla olarak çok geçmeden sonsuz olmuş görünmez ile ilişkiye girmek için tek beceriyi kocaman bir piramit halinde dikti. Onun dışında hiç kurtuluş yok. Onun etkisinin erkinden kaçan ya da onun cemaatinden çıkan herhangi bir kimse karanlıklar dünyasına atılır. Büyük tüm dünya ile ulaşmaya, daha çok onunla bütünleşmeye uymaz kabul edilir. Bundan dolayı insanların topluluğundan bile dışarı atılır. Kendisininkinden başka kurtuluş yollarının var olabildiğini kabul etmenin reddi, onun vicdanlara, sonra uluslara ve ırklara saldırttı. Fatih olarak cismani bir güç halini aldı. Dinleyicisini genişletmek, yollarını korumak ve arttırmakla uğraşmak için şefaatçi görevini yasalara karşı gelmeye sürükledi. Dinsel piramidin doruğu yığınları bilgisizlik içinde bırakmak için toplumsal hiyerarşinin tepesiyle birleşti. Fakat bireysel bilinç, bireysel kurtuluşun umuduyla coşarak gelişti. Çalışma, tutumluluk, ciddilik, icat üzerine kurulan yeni bir toplum sınıfı, burjuvazi elinde bulunan güçlerle orantısız bir önem kazanmıştı. Tanrı esinine karşı Fransız ihtilali olduğu zaman burjuvazi kendi çıkarına yeni düzene el koydu. O zamandan başlayarak bu bireyselci ve girişimci burjuvazi kendisini rahatsız eden son örtüleri yırttı. İnanca karşı kendisi tarafından mutlak bir silah olarak tutulan aklı çıkardı. Bu tanrılığın filizleri geliştiler. Bilim artık görünmeyeni açık kılmak için onu keşfetmekle resmen görevlendi. Bundan da insanlığa mutluluk getirecek olan belirsizcesine bir ilerleme bekleniyordu. Bu Avrupa'daki yeni fikirdi. Yani toplumun akla uygunca örgütlenme tarzı bu dünyada her birey için gerçekleştirmesinin, bütününe varma olanağının evrensel surette ilan edilmiş araştırma olan demokrasiyi getirecek belirsizce bir ilerleme bekleniyordu ki umutların yıkılmasının gerekli kıldığı buydu. Oysa burada bir yanlışlık vardı. Geleneksel toplumlarda görevlerin bölüşülmesi ve eşitsizliğin kendisi derin bir gerekliliğin meyvesi gibi görünüyordu. Başkalarının savaşçı ya da zanaatçı olması için bazılarının toprağa işlemesi gerekiyordu. Her bir kimse herkesin sağ kalması için vazgeçilmezdi. 1789'da aksine hiç kimse uzun zamandan beri artık gerçek olarak vazgeçilmez değildi. Bu gittikçe daha doğru olacaktır. Öte yandan bilginin köşe bucağını açarak görünmeyeni azar azar yok ederek bilginler zaten çok zaman önceden düşünmeksizin güçlülere zenginliklerini arttırmak için durmadan daha geliştirilmiş aygıtlar bulup buluşturmaya çağrılmışlardı. Bilimsel araştırmalar görünmeyenden onu görünebilir, kullanılabilir yapmak için sürekli olarak yeni parçalar koparıp kışkırtma davranışının uygulanma alanını çoğaltmaya gidiyorlardı. Böylece günümüzde Amerikan Bahriyesi'nin savaşçı amaçlarla kullanmak için Yunusların dilini öğrendikleri ya da su kütlesinin altına batmış denizaltılarla iletime girmek için telepatiyi denedikleri görülüyor. Araştırmalar yarar gözetmeseler bile uygulamalar öyle değillerdir. Ve sanayi harika atılışını yapma yetkisini tanımaya gidiyordu. Oysa bu arada kökünden kopmuş, yoksullaşmış, makineye perçinleşmiş, sevinçsiz, inançsız, umutsuz yeni bir sınıf türüyordu. İşçi sınıfı. Umutlarla gerçek arasındaki çelişki apaçıktı. Burjuvalar akla uygun diye söz vermiş oldukları bir düzenin ilk adımını atanlar, apaçık bir ikiyüzlülükle ona kendi çıkarları için el koyuyorlardı. Yeni düzenlemenin adaletsizliği her an görünüyordu. Beyaz gömlekli görünmeyenin sömürücülerinin yeteneği ayrıca bilinenle bilinmeyenin eşiğinde duruyordu. bilinmeyenin hayal gücünü açtığını yavaş yavaş doğruluyorlardı. O sonsuzdu ve sonsuzun denklem haline koymayı biliyorlarsa da bireyin onunla yüz yüze gelmesine hiçbir şekilde yardım etmiyorlardı. Kısacası hiçbir papazlık işlevini doldurmuyorlardı ve doğrudan doğruya değilse de maddesel yaşamın koşullarının belirsiz ilerlemesine ve dolayısıyla taşıdıkları mutluluk olanaklarının ilerlemesine inanışla da zihinlerin polisiyle de işbirliğini hiç mi hiç yapmıyorlardı. Bu toplumun birliğini korumak için yeterli değildi. Dayanıklı kalan din ocakları da bunu başaramıyorlardı. Ortak geçmişin ağırlığı da bunu yapamıyordu. Çünkü ilerleme yarın içindi. Geçmiş dündü. Din ise etki erkinden çok şey yitirmişti. Oysa bireyler kişisel somut ve hemen bir gerçekleşmenin yolunun açılmasını görmeyi bekliyorlardı. Bu tür çimentonun herkesi memnun etmeye yine yetmeyeceği ve özellikle proleterlere yaratılmış koşuldan dolayı onları iyi avutmayacağı apaçıktı. Güçlülerin kuvveti ve yutturma sanatından başka hiçbir şeyin haklı göstermediği yasalara karşı boyun eğmeme örnekleri olan ayaklanmalar çoğaldılar. Polis kelimesinin anlamı bile evrim geçirdi. Konuşulan dilde artık baskı yapma anlamından çok daha az düzenleme anlamına geldi. 18. yüzyıla dek durum hiç böyle olmamıştı. Şöyle ki o ana dek halk homurdanabiliyor, mızrakları ya da karabinaları kavrayıp insan kırımına girişebiliyordu. Kimse ya da hemen hemen pek az kimse kurulu düzeni sorun haline koyuyordu. Tanrısal hak sahibi monarşiyi ortadan kaldırma fikri 1789'da bile hemen ortaya çıkmadı. Ondan sonra aksine çok kimse bunu yapmakta tereddüt etmedi. Var olan düzenden yararlananlar böylece toplumsal barışın bekçilerinin dizilerini arttırmak ve onların tekniklerini durmadan geliştirmek zorunda kaldılar. Gizli iç savaş başladı. Yıkıcı kavgaydı bu. 19. yüzyıldan beri yaşadıkları adaletsiz düzeni hak tanırlığa doğru giden yeni bir modelle değiştirmenin yolunu düşünmüşlerdi. Hristiyanlığın ölüm ötesinin öbür dünyasına atmış olduğunu yeryüzünün geleceği üzerine yansıtarak, bilimleri kullanarak ve onları insanın bilimleri yapmak için insana doğru çevirerek, politikanın bir ekonomisini ve ekonominin bir politikasını kurup çatarak, proletaryayı bir motor gibi kavrayarak tarihi hızlandırmaya giriştiler. Böylece uyumlu bir topluma daha hızlı varacaklarını düşünüyorlardı. Motor güçlüydü, Rusya'da işlem başarıya ulaştı. Fakat eskiden papaların kilisenin imparatorluğunu yerleştirmek için İsa'nın sözünü kullanmış olmaları gibi, burjuvaların çıkarlarını arttırmak için aklı kullanmış olmaları gibi, bu kez uyumun ilerlemesine çalışanlar ayrıcalıklı roller kabullendiler haksız olarak. Sonucu kötü kurnazlık oldu. Karışıklık kapitalist ülkelerinkinin tamamlayıcısıydı. Bu sonuncularda görünebilir düzenin uzmanları olan iktidar adamları, görünmeyenin arayıcısı, bilginlerin buluşlarını ele geçiriyorlardı. Burada tarihsel oluşumu, tarihin görünemeyen anlamının üzerine kurulmuş yeni inancın büyük papazlarıydılar. İktidarı almış olanlar, kendilerini bu anlamın tek yorumcuları olarak atamışlardı. Tiranlık burjuva devletlerdekine oranla artmaktan başka bir şey yapmıyordu. Çünkü kapitalist bollukta vazgeçilmez olan inanışlarının, inanmayışların ya da ikiyüzlülüklerin çokluğunun yerini tek ve zorunlu bir açıklama almış bulunuyordu. Bundan dolayı polis doğuda daha da baskıcı oldu. Yeni düzenleme şeması ayrıca akla uygun, doğrulanabilir, nitelenebilir alanı dikkate almayı düşünmüyordu. Bu garip toplumda akla uymayan ise daha şiddetle ortaya çıkıverdi. Maddeci olmayı istiyorlardı. Katı kuralcılığı üzerindeki inanç hiçbir zaman daha hırçın olmadı. Hoş görmezliği yıkmak istemişlerdi. Ondan daha hoş görmez mezhep hiçbir zaman olmadı. Kapitalist devlet şefleri bir kanunları çiğneme karşısında davranışınız uygun değil derler. Böylece uygunluklar üzerine yani toplumsal gelenekler ve bir uygun olana iletme üzerine öznel hükümet etme sanatı üzerine kurulmuş bağıntılı bir kınama belirtirler. Komünist sorumlular aynı koşullarda analiziniz doğru değil derler. Bununla sosyal bilimi oluşturan evrensel, nesnel, mutlak kanunların bilinmesi üzerine dayanırlar. Birinci davranıştan bütün iki yüzlülükler çoğalabilirler. İkincisi tümcülüğü yani totalitarizmi doğurur. Rus ihtilalinden beri durmadan başkaları kendi tarzlarında tarihi hızlandırmak ve var olan düzeni kökünden kesinlikle yıkmak için sıraları geldikçe yöntemler öneriyorlar. Önerilerinin sonucunun onları uygulayabilirlerse üzücü olacaklarından korkulur. Çünkü görünmeyenin payını şemaları içinde reddetmekle, onların da akla uymayan bir biçim altında onun çıkıvermesini kışkırtacaklarından korkulur. Toplumun hiçbir otoriter düzenleme tasarısı her bireyin özel ritmini göz önüne alamaz. İnsanları sıralamayı ileri sürdükleri o birbirinin tıpkısı kutular tabutlardır. Derin içe tıkılmış itkiler, saldırganlık ya da terör biçimi altında tekrar görünürler ki Wilhelm Reich'ın pek iyi adlandırdığı heyecan vebası budur. Üyelerinin iyi niyetleri ne olursa olsun bir grup ya da bir parti yığınların öncüsü diye geçinir geçinmez heyecan vebasını salgılar. Ne yapmak gerektiğini bildiğini söyler, herkesin adına kesip biçmeye gider. Arzu ettiği doğru sıralamayı başarmak amacıyla onun için sopa ve tüfek kullanmak gerekecektir. Bin yıllık bir dehşete kapılarak şimdiki zamanın bağımlılık halinden ve geleceğin belirsizliğinden şaşırmış, gelecek zaman şoku ile liflerine dek sarsılmış, şüphesiz tam haklı olarak şehirlerdeki bu öldürmelerden ve uyuşturucu kullanan bu gençlerden kaygılı halde yasa ve düzen içinde bir sığınak arıyorlar. Tepkileri hepsinin en kötüsüdür. Reich'ın şu yargısını doğruluyorlar. Faşizm bütün ülkelerin, yığınlarının, ulusların, ırkların koynunda, sorumsuzluk biçimi altında yuvalanmıştır. Bir de şu var, insan yığınları çağlar boyunca toplumsal ve eğitimsel bozulmalar sonucu biyolojik olarak uyuşmuşlardır ve özgürlüğe yatkınlıklarını yitirmişlerdir. Kurtarıcı güçlerle verili mesihimsi şeflerin yaydığı, bazılarınca düşlenen mutlak düzen tutarsızlığı arttıracak, bütün ayaklanmaları haklı gösterecek ve insanı bir nevrozlar paketi ya da kimya ile şartlanmış robot haline indirecek ve sonunda dünyayı ateşe ve kana verecektir. Gerçekte hiyerarşik otorite ile her işbirliği yapan, bireyi ezen, öğüten, kıran, az tatlı zorlamaları her an arttıran kararname ile arıttığını, durdurduğunu ya da değiştirdiğini her ileri süren toplumsal dengesizliği ve karışıklığı arttırmaktadır. Zorlama düzen hiçbir zaman umulan yapılacak şeyin ölçekli resmi değildir. Fakat gıcırdatan ve yüz buruşturan bir karikatürdür. Geri çekilmeden kusur ettiğimizden nedenli rakip olurlarsa olsunlar, kapitalizmle komünizmin aynı uygarlığın iki biçimi olduğunu sık sık unuturuz. Görünüşlerin ötesine geçince batıdaki çıkar kültü ile doğudaki yeni papazların otoriteyi kötüye kullanması, değişikliğin motorları olmuş bulunduktan sonra köleleştirmenin bu etkenleri kışkırtma davranışı tamamlayıcı iki görünüşünden başka şey değillerdir. O halde uygarlık bir kışkırtma davranışı aşırılığından ve bir yardıma çağırma noksanlığından, var olma isteğiyle denkleştirilmemiş çok dolu bir güç isteğinden, tasarlayan düşünceye karşıtlıkla hesaplayan düşüncenin bir istilasından acı çekmektedir. Kuşkusuz evrimin bu dönemi gerekliydi. İnsana uzak atalarının içinde yüzdüğü görünmeyene oranla arayı açmasına olanak vermiştir. Yerini evrende tüm aydınlığıyla ölçme olanaklarını sağlamıştır. Özellikle de belki onu zeki kılmıştır. Fakat bu evre tamamlanışına varıyor ve artık yetmez görünüyor. Kurtulmanın pek kolay olmadığı davranışlar ve alışkanlıklarla sıkı sıkıya bağlanmış olmamızı önlemeyen budur. Güçlü olmaktan şaşırmış, zehirlenmiş, sarhoş olmuş bulunur insan. Silinmelerini kabul etmekten çok güncel durumun en dikkate değer zanaatçıları ve en ateşli savunucuları olan iktidar adamları bazen garip baş dönmelerine tutulmuş gibi görünürler. Ayrıcalıklarından vazgeçmekten çok sanki bütün insanlığı yok etmeye hazırlarmış gibi. Bu olanaklara da sahiptirler. Bu baba yapmacığı, sonsuz erzatsı şeflerde halklar bozan korunma ve kurtuluş bulduklarına inanırlar. Felaketlerinin göz kamaştırıcı kaynağı tarafından büyülenmeye bırakırlar kendilerini. Zorunlu bir yeryüzü polisi çağına giriyoruz. Bu kelimeye düzenleme anlamı verip vermeyeceğimizi ya da onun baskı yapma anlamını koruyup koruyamayacağını bilmek kalıyor. Eğer insanlık özel uyumların çeşitliliğine saygı içinden birliğinin bilincine mi varacak ya da kaos, gerileme, ölüm içine mi gömülecek? Uyumun yolunu bulacak mıyız ya da çöp tenekesine dönmüş bir gezegen ve zaten patlamanın kıyısında bir gezegen üzerinde uluslar kendilerini kışkırtıcı ajanlar sürüleri tarafından çevrilen dalavereler içine mi bırakacaklar? Güncel koşullar içinde ikinci varsayım daha olabilir gibi görünüyor. 37. Ayarın sonu. Sayfa 470.